Ayrım 35.
Sayfa 390. Lev Leonidoviç birdenbire "Yazık!" diye içini çekerek girintili, arkaya doğru yatık alınlı, gülünç kepli başını önüne eğdi. İri baş parmağını sanki tırnaklarını muayene ediyormuş gibi parmaklarının uçlarına sürerek mırıldandı. "Elim o kadar genç kızların göğüslerini kesip çıkartmamakta inat ediyor. İnsan sanki tabiata aykırı hareket ediyormuş gibi bir duyguya kapılıyor." İşaret parmağının ucunu baş parmağının enli tırnağının etrafında gezdirdi. Aklına söyleyecek başka bir şey gelmiyordu. Başını kaldırdı. "Ey yoldaşlar, Şubili'nin derdini biliyor musunuz?" Pantekina sordu. "Rektum karsinomu değil mi?" "Evet, rektum karsinomu. Fakat bunun nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? Halka verilen konferansların ve onkolojik muayene istasyonlarının değeri bu kadar işte. Orestchenkov bir keresinde bir konferansta parmağını hastanın makatına sokamayacak kadar titiz ve nazlı olan bir doktor aslında doktor değildir dediği zaman çok haklıydı. Her şeyi nasıl da ihmal ediyoruz? Şulubin bir klinikten diğerine giderek sık sık dışarı çıktığından, kan geldiğinden ve daha sonra da sancılardan şikayet etmiş. En basiti hariç bütün tahlilleri yapmışlar. Yani parmak muayenesinden kaçınmışlar. Ona dizanteri ve hemoroid tedavisi yapmışlar. Fakat bir sonuç alamamışlar. Sonra adam bir klinikte onkolojik afişlerden birini görmüş. Bir hayli de zeki. O zaman derdinin ne olduğunu anlamış ve tümörü kendi parmağıyla bulmuş. Halbuki doktorlar bunu 6 ay önce keşfedebilirlerdi. Tümör derinde mi? 6 santim derinde, tam sfinkter kasının arkasında. O kas grubu kolaylıkla kurtarılabilir ve adam da bir insan halinde kalırdı. Fakat artık sfinkter hasta, bu da geriye doğru kesme demek. Adam bağırsaklarını boşaltma hareketini kontrol edemeyecek. Onun için bağırsak ağzını vücudunun yan tarafına vereceğiz. Nasıl bir hayat olacak onunki? Halbuki o iyi bir adam. Ertesi günkü ameliyatların programını yapmaya başladılar. Anestezi yapılacak hastaların anestezi tiplerinin bir listesini çıkardılar. Hangi hastaların yıkanıp tıraş edileceklerini, yapılması gereken hazırlıkları kaydettiler. Lev Leonidoviç, "Çali'ye anestezi yapılmasına pek lüzum yok," dedi. "Mide kanseri, fakat adam çok canlı, ender rastlanan bir şey." Çali'nin ertesi sabah kendisine bir şişeyle anestezi yapacağını bilseydi, kimin kimi asiste edeceğini, kimin kan verme görevini alacağını kararlaştırdılar. Yine kaçınılmaz bir şekilde Lev Leonidoviç'i asiste etmek işi Angelina'ya düştü. Onun için yarın adam yine kızın karşısında duracak, ameliyat hemşiresi de yanında olacaktı. Angelina işine bakacağına, onun hemşireye nasıl davrandığını anlamak için ikisini gözetleyecekti. Hemşireye gelince o da alınganın biriydi. İpek ipliğinin gerçekten sterilize edilmiş olup olmadığını anlamaya bile kalksanız hemen anlıyordu. Bunu başka kim kontrol edecekti? Halbuki ameliyatın bütün başarısı da buna dayanıyordu. Allah'ın belası dişiler. Erkeklerin uydurduğu o basit kuralı bile bilmiyorlardı. Çalıştığın yerde fingir demezdin. Şaşkın anne ve babası yanılıp kızlarına Angelina adını vermişlerdi. Onun hırçın bir dişi tilki olacağı akıllarına bile gelmemişti. Lev Leonidoviç gözlerini kısarak kızın bir tilkininkini andıran güzel yüzüne baktı. "Keşke şuna benzer bir şeyler söyleyebilseydim," diye düşündü. "Dinle Angelina ya da Angela, hangisi hoşuna gidiyorsa. Hiç de yeteneksiz değilsin. Eğer yeteneklerini koca avında değil, ameliyatta kullanırsan başarılı çalışmalar yapabilirsin. Dinle, kavga etmememiz gerek. Aynı ameliyat masasının başında yan yana çalışıyoruz." Fakat kız bunu Lev'in açtığı kampanya sonucu yorulduğu ve teslime hazır olduğu anlamına çekecekti. Lev bir gün önceki davanın ayrıntıları üzerinde durmayı da istiyordu. Sigara içerlerken bunu Yevgeniya Üstünovna'ya kısaca anlatmaya başlamıştı. Fakat bu konuyu diğer meslektaşlarıyla konuşmayı da istemiyordu. Planlama toplantısı sona erer ermez Lev Leonidoviç ayağa kalkarak bir sigara yaktı. Koridordan hızla radyologların tarafına doğru yürüdü. Çok uzun olan kollarını sallıyor, beyaz örtülü göğsü havayı yarıyordu. Vera Gangart'a davayı anlatmayı istiyordu. Kadını kısa dalga röntgen odasında buldu. Don Sava ile masalarındaki kağıtların üzerine eğilmişlerdi. Lev, "Öğle yemeği tatiline çıkma zamanı geldi," diye ilan etti. "İzin verin de oturayım." Altına bir sandalye çekerek oturdu. Sanki dostça bir konuşmaya hazırlanıyorlarmış gibi rahatça yerleşti. Fakat sonra, "Ne o, beni gülümsemelerle karşılamıyorsunuz," dedi. Donsova iri bağa çerçeveli gözlüğünü elinde çevirerek güldü. Seni mutlu etmek için yapmayacağımız hiçbir şey yok. Beni ameliyat eder misin? Seni mi? Asla. Neden? Çünkü ameliyat masasında mikrop kaparsan bunu kıskançlığımdan yaptığımı, senin bölümünün benimkinden daha başarılı olduğunu söylerler. Şakayı bırak Lev Leonidovich, ben bunu ciddi olarak sormuştum. Gerçekten Ludmila Afanasyevna'nın şaka ettiğini hayal etmek pek güçtü. Vera kederliydi, sanki üşüyormuş gibi büzülüp oturmuştu. Birkaç güne kadar teşhis için Ludmila Afanasyevna'nın röntgen filmlerini alacağız Lev. Anlaşılan uzun zamandan beri midesinde bir ağrı varmış ve bundan kimseye söz etmemişti ve bir de kendisinden onkolojist diye söz ediliyor. Kanser olduğu üzerine bütün kanıtları topladınız sanırım. Lev Leonidovich o acayip kaşlarını bir şakağından diğer şakağına kadar uzayan bir yay meydana getirecek şekilde kaldırdı. Gülünçlükle hiçbir ilgisi olmayan en sıradan konuşmalarda bile yüzünde alay dolu bir görünüm belirirdi. Bu alayın hedefinin kim olduğunu bilmezlerdi. Donsova itiraf etti. Hepsi bu kadar değil. Başka ne belirtiler var? Kadın bunları saydı. Lev Leonidovich açıkladı. Yeterli değil. Komedyen Rankin'in dediği gibi kafi değil. Vera teşhisi imzaladığı zaman, tabii eğer bunu imzalarsa, meseleyi o zaman düşünürüz. Yakında ayrı bir klinik alacağım. Vera'yı da teşhisçi olması için senden çalacağım. Ondan vazgeçer misin? Vera'dan mı? Asla. Başka bir teşhisçi bul. Vera'dan başkasını istemem. Seni Vera'dan daha az bir şey karşılığı ameliyat etmem. Sigarasını içip bitirinceye kadar şakalar yaparak onlara takıldı. Fakat düşünceleri son derece ciddiydi. Koryakov'un dediği gibi gençken tecrüben yoktur, yaşlıyken de gücün. Gangard şimdi kendisi gibi buğday başağının, yani tecrübenin dolu sapın da olduğu canlı o çağda hayatının doruğundaydı. Lev'in gözleri önünde stajyer bir kızdan öyle anlayışlı bir teşhisçi haline girmişti ki adam ona Donsova'ya güvendiği kadar güveniyordu. Fakat kadınlarda çiçeklenme süresi erkeklerinkinden de daha kısaydı. Vera'ya yanında yemeğin var mı diye sordu. Bunu nasıl olsa yemeyeceğini, yine evine götüreceğini biliyorum. Onun için yemeği senin yerine ben yiyeceğim. Belki şaka ediyordu ama önünde peynirli sandviçler belirdi. Lev de bir lokma ısırarak çiğnemeye başladı. O arada onları da yemeğe davet ediyordu. Siz de biraz alın. Neyse, dün mahkemeye gittim. Siz de gelmeliydiniz. Çok öğretici oldu bu davaya. Okul binasında bakıldı. 400 kadar meraklı vardı. Tabii bu onlar için eğlenceli bir gösteriydi. Mesele şu. Bağırsak tıkanması yüzünden bir çocuğu ameliyat etmişler. Volvulus dolayısıyla. Ameliyat tamamlanmış. Çocuk birkaç gün yaşamış. Hatta oynamaya bile başlamış. Bunu kesinlikle tespit etmişler. Sonra birdenbire bir yerde bir tıkanıklık olmuş ve çocuk ölmüş. O zavallı operatör hakkında tam 8 ay kovuşturma yapmışlar. Acaba bütün o aylar boyunca adam ameliyat yapmaya nasıl devam edebilirdi? Ve şimdi şehrin sağlık bürosundan memurlar, başhekim ve savcı, hep de tıp enstitüsünden, bunu aklınız alıyor mu? Koşarak salona girdiler. Koro halinde. İhmal, ihmal diye bağırdılar. Akrabalarını tanık diye sürükleyip getirdiler. Onlar da ne doğrucu tanıklardı ya, bir çarşafın buruşuk olduğunu gördüklerini ve buna benzer saçma sapan şeyler söylediler. Ve güruh, halk, vatandaşlarımız orada oturup bütün bunları sindire sindire dinlediler. Bakın doktorlar ne aşağılık şeyler. Dinleyicilerin arasında doktorlar da oturuyordu. Bütün bunların budalalık olduğunun farkındaydılar. Suçlanan doktorun bir daha düzeltilemeyecek şekilde alçaltılışını, yerlerde sürüklenişini seyrediyorlardı. Aslında alçaltılanlar bizlerdik. Bugün sen, yarın ben. Buna rağmen hiçbirimizin de sesi çıkmıyordu. Eğer ben Moskova'dan yeni dönmemiş olsaydım ben de dilimi tutardım. Fakat Moskova'da 2 ay kalıp şehire yeni döndüğüm zaman orantıları görüş açın değişik oluyor. Demir parmaklıklar çürük tahta halini alıyor. Onun için ben de tartışmaya daldım. Mahkemede konuşabilir miydin? Evet, bir münazaraya benziyordu bu. Bunu böyle bir gösteri haline soktuğunuz için utanmalısınız dedim. İşte onlara böyle çattım. Beni susturmaya çalıştılar. Usulsüz konuşuyorsun. Adli bir hata yapmanın tıbbi bir hata yapmak kadar kolay olmadığından emin misiniz dedim. Bütün bu olay bilimsel bir incelemenin konusu olmalıdır. Bir dava konusu değil. Yeterli bilimsel konsültasyon için yalnızca doktorları toplamalısınız. Her salı ve cuma biz operatörler türlü riski göze alıyoruz. Mayın tarlalarında dolaşıyoruz. İşimiz tamamıyla güvene dayanıyor. Bir anne mahkemede tanıklık yerine çocuğunu bize emanet etmelidir. Lev Leonidovich heyecanlanmıştı. Sesi titriyordu. Sandviçi unuttu. Yarı boş bir paketi yırtarak içinden bir sigara aldı ve yaktı. Üstelik bu bir Rus operatörüydü. Eğer bir Alman ya da Yid olsaydı, Museviler için kullanılan bu bayağı terimi söylerken dudakları büküldü. O zaman şöyle düşünürlerdi. Onu asmalı. Ne bekliyoruz? Beni alkışladılar. Fakat nasıl sessiz sedasız oturabilirdim? Eğer ilmeği bağlamaya başlamışlarsa ipi kesmekten başka çare yoktu. Neden beklemeli? İyice sarsılmış olan Vera o hikayesini anlatırken sık sık başını sallıyordu. Gözlerinde düşünceli ve gergin bir ifade belirmişti. Kadın Lev Leonidovich'in kendisine her şeyi anlatmaktan neden hoşlandığını anlamıştı. Fakat Ludmilla Afanasyevna şaşkın şaşkın dinledi ve kısa kesilmiş kül rengi saçlı başını salladı. ''Ben aynı düşüncede değilim. Biz doktorlara başka nasıl davranabilirler? Bir keresinde gazlı bezi hastanın karnında unutarak yarayı dikmişlerdi. Bunu unuttunuz mu? Ya da novakain yerine fizyolojik bir karışımın iğneyle hastaya verildiğini. Alçı yüzünden felçe uğrayan bacak olayları görüldü. 10 katı fazla dozda ilaç verildiği de. Ya yanlış grup kan verilmeleri, yankılar, artık bizimle nasıl konuşsunlar? Çocuklar gibi bizi saçlarımızdan sürüklemeleri gerek.'' ''Beni öldürüyorsun Ludmilla Afanasyevna.'' Lev Leonidovich kendisini korumak istermiş gibi iri elini yüzüne götürdü. ''Böyle şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun? Bunları söyleyen sen misin? Bu tıbbın ötesinde bir sorun. Bu bütün toplumun karakteri için yapılan bir savaş. Bize gereken nedir biliyor musunuz? Gerçekten biliyor musunuz?'' Gangard birbirlerine işaret etmek için kaldırdıkları ellerini yakalayarak ikisini uzlaştırmaya çalıştı. ''Bir doktorun sorumluluğunu artırmamız gerek tabii ama bunu iş kotasını yarıya indirerek yapmalıyız. Gerekirse 1/3. Klinikte 1 saatte 9 hastaya bakılıyor. Aklın alacağı bir şey değil bu. Doktora hastalarla sakin sakin konuşma, sakin sakin düşünme fırsatı verilmeli. Ameliyatsa her operatöre günde 1 tane, 3 değil.'' Fakat Ludmilla Afanasyevna ve Lev Leonidovich birbirlerine çıkışıyorlardı hala. Vera onları yatıştırmayı başararak sordu. Dava nasıl sona erdi? Lev Leonidovich'in çatık kaşları düzeldi ve adam gülümsedi. Biz kazandık. Bütün dava bir sabun köpüğü gibi sönüp gitti. Sonunda olayın kayıtlarının iyi tutulmadığına karar verildi. Ama durum hepsi bu kadar değil. Davadan sonra şehrin sağlık bürosu şefi konuştu. Bilinen sözler, doktorlarımızın toplumsal şuuru konusunda yeteri kadar çaba göstermiyoruz. Hastalarla yeteri kadar ideolojik iş yapmıyoruz. Sağlık bürosunda yeteri kadar sendika toplantıları düzenlemiyoruz. Ve şehrin baş operatörü toplantıyı bir söylevle sona erdirdi. Bütün bunlardan ne anlam çıkarmıştı biliyor musunuz? Davadan ne anlamıştı? Doktorları yargılamak güzel bir düşünce yoldaşlar dedi. Çok iyi bir başlangıç bu. 27. Bölüm. Her zamanki gibi alelade bir gündü. Her zamanki gibi koğuşları dolaşıyorlardı. Vera Kornelievna Gangard ışın tedavisi gören hastalara bakıyordu. Yukarı holde bir hemşire ona katıldı. Bu hemşire Zoya'ydı. Sibgatov'un başucunda kısaca durdular. Bu olayda herhangi bir tedavinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Ludmilla Afanasyevna Donsova kendisi karar vereceği için fazla beklemediler. Erkekler koğuşuna indiler. İkisi de aynı boydaydılar. Dudakları birbirleriyle aynı hizadaydı. Gözleriyle kepleri de öyle. Fakat Zoya geniş olduğu için daha iri yarı duruyordu. İnsan 2 yıl sonra kendisi de doktor olduğu zaman Vera Kornelievna'dan daha etkileyici bir hal alabileceğini düşünebilirdi. Karşıki sıradan ilerlediler. Bu süre boyunca Oleg onların yalnız sırtlarını, Vera Kornelievna'nın kepinin altından çıkan koyu kahverengi topuzu, Zoya'nınkinden gözüken altın rengi bukleleri görüyordu. Bugün burada ışın tedavisi görenler toplanmıştı. Kadınlar ağır ağır ilerlediler. Vera Kornelievna her yatağın yanında oturarak hastayı muayene etti, onunla konuştu. Akmatsa'nın cildini muayene ettikten, hastalığın seyriyle ilgili dosyaya, adamın son kan raporuna baktıktan sonra Vera Kornelievna, ''Yakında ışın tedavisi sona erecek ve evine gidebileceksin.'' dedi. Akmatsa'nın dişleri parıldadı. ''Nerede oturuyorsun?'' ''Karabayır'de.'' ''Yakında oraya gideceksin. İyileşmiş olarak mı?'' Akmatsa'nın yüzü, gözleri pırıl pırıldı. ''İyileşmiş olarak. Tamamıyla. Yani bir daha geri gelmeyecek miyim? 6 ay sonra geleceksin. Tamamıyla iyileşirsem neden geleyim? Kontrol için. Böylece sıradakilere bakarak ilerlediler. Hiçbir zaman Oleg'in yönüne dönmüyorlardı. Sırtları genç adama doğruydu. Yalnız Zoya bir kere Oleg'in yattığı köşeye doğru bir göz attı. Vera Kornilievna Vadim'le bir hayli konuştu. Vadim'in bacağını muayene etti. İki kasığını, sonra midesini yokladı. Her seferinde de ona ne hissettiğini soruyordu. Sonra ona yeni bir soru sordu. Yemek yedikten, özellikle değişik şeyler yedikten sonra kendini nasıl hissediyordu? Vadim dikkatini iyice vermişti. Kadın sorularını sakin sakin soruyor, Vadim de aynı sakinlikle cevap veriyordu. Kadın karnının sağ tarafını yoklamaya ve sindirimi üzerine sorular sormaya başlayınca durakladı. Bunu beklememişti. Sordu. Karaciğer ağrısı mı arıyorsunuz? Annesinin yanından ayrılmadan önce görünüşte sakin bir tavırla karaciğerini yokladığını hatırlamıştı. Sen de her şeyi bilmek istiyorsun. Vera Kornilievna başını salladı. Son zamanlarda o kadar okumuş hastalarımız var ki sana da gereken yalnızca bir doktor gömleği. Kömür kadar kara saçlarını ve güneşten yanmış sarı cildini çevreleyen beyaz yastığa dayadığı başını dimdik tutan Vadim, doktora insanın ikonalarda gördüğü o ciddi ve delici ifadeyle bakıyordu. Usulca, anlıyorum dedi. Bu konu hakkında yazılar okudum. Bu, Gangart'ın hemen yumuşayıp kendisine her şeyi açıklaması için ısrarla veya bir yakınmayla söylenmemişti. Yatakta genç adamın karşısında duran kadın sanki suçluymuş gibi utandı. Söyleyecek kelime bulamadı. Vadim yakışıklı ve gençti. Çok da yetenekliydi. Vera'ya tanıdığı bir aileden olan bir genci hatırlatıyordu. Onun uzun zaman önce ölüme mahkum olduğu anlaşılmıştı. Doktorların kendisini kurtarmak için yapabilecekleri bir şey de yoktu. O sırada 8. sınıfta olan Vera, onun yüzünden mühendis olmaktan vazgeçmiş, doktor olmaya karar vermişti. Ve şimdi bunun hiç yararı yoktu. Vadim'e yardım etmesi imkansızdı. Vadim'in yanındaki pencerenin içinde koyu kahverengi damlatılmış şaga duruyordu. Diğer hastalar buna kıskançlıkla bakmaktaydılar. Bundan alıyor musun? Evet. Doktor Gangart şaga tedavisine inanmıyordu. Bunu daha önceden duymamış, tartışmamıştı. Ama neyse ki zararsızdı bu. İsi kul kökü değildi. Hastalar buna güvendiklerine göre bu inancında bir yarara dokunurdu. Doktor, radyoaktif altın meselesi ne oldu diye sordu. Vadim yine o kontrollü ve kasvetli sesle cevap verdi. Bunu vermeyi vaat edip duruyorlar. Belki yakında bize biraz altın verirler. Anlaşılan bunu elinize veremiyorlar. Altının resmi kanallardan geçmesi gerek. Bana söyleyin. Israrla Gangart'ın gözlerinin içine baktı. Eğer bunu 2 hafta içerisinde gönderirlerse metastaz o zamana kadar karaciğere erişmiş olur mu? Hayır, ne demek istiyorsun, ne ilgisi var? Gangart bile bile yalan söylüyordu. Vadim'i kandırdığını sanmaktaydı. Açıkçası metastazın karaciğere erişmesi için aylar ister. O halde karaciğerini neden yoklamıştı? Yemek yedikten sonra kendisini nasıl hissettiğini niçin sormuştu? Vadim ona inanmak istiyordu. Gangart Vadim'le meşgulken yapacak hiçbir şeyi olmayan ve yakında duran Zoya başını çevirerek göz ucuyla Oleg'in pencerenin içinde duran kitabına, sonra da genç adama baktı. Gözleriyle bir soru fırlattı ona. Fakat ne sorduğu belli değildi. Soru soran gözleri kalkık kaşları pek şirindi. Fakat Oleg ona cevap vermeyerek anlamsız bir yüzle baktı. Koğuşta dolaşırken Zoya mutlaka bir fırsat bulur ve o zaman yalnız Oleg kadının gözlerini görürdü. Zoya böyle anlarda gözleriyle tıpkı Morse'la verilen bir işaret gibi kısa neşe dalgaları, selam kıvılcımları gönderirdi. Fakat son zamanlarda Morse işaretinin çizgileri bütün ortadan kalkmış, noktaları ise azalmıştı. Oleg Zoya'ya sinirleniyordu. Kadına o birkaç günlük sürede onun çekiciliğine kapıldığı, kendisine teslim olması için yalvardığı ve kadın buna yanaşmadığı için kızıyordu. Kadının nöbette olduğu ondan sonraki gecelerde dudaklarının ve ellerinin yaptığı her şeyi tekrarlamalarına rağmen Oleg eskisi kadar heyecan duymamıştı. Gerektiği gibi davranmıştı. Sonra bir gece kadın nöbetteyken Oleg ona hiç gitmemiş, yatıp uyumuştu. Artık her şeyin sona ermiş olmasına rağmen Zoya'nın neden bakış oyununu sürdürdüğünü anlayamıyordu. Sabit bakışlarıyla bunu anlayamadığını Zoya'ya belirtmeye çalışıyordu. Başka neyi elde ederse etsin kendisini bu tip bir oyun için biraz büyük buluyordu. Diğer hastalar gibi uzun uzun muayene olmaya hazırlandı. Pijama ceketini çıkardı. Bunun altına giydiği atleti çıkarmaya hazırlandı. Vera Kornilievna Zasvirko'nun muayenesini bitirdi. Ellerini silerek döndü. Fakat Kostoglotov'a gülümsemedi. Onun durumunu da sormadı. Genç adamın yatağına oturmadı. Şimdi bu olayla ilgileneceğini belirtecek şekilde kısaca Oleg'e bir göz attı. Bu kısaca göz göze geliş sırasında bile Kostoglotov kadının bakışlarının ne kadar uzak, yabancı ve soğuk olduğunu fark etti. Kendisine kan verildiği gün Vera'nın gözlerinde beliren o özel pırıltı ve mutluluk, önceki şefkatli ilgi ve hatta daha önceki dikkatli şefkat hepsi birdenbire kaybolmuştu. Kadının gözleri yabancılaşmıştı. Gangard daha çok Rusanov'a bakmasına rağmen Kostoglotov diye işaret etti. Tedavi aynı. Zoya'ya bakarak acayip dedi. Hormon tedavisine cevap verdiğini gösterecek bir işaret yok gibi bir şey. Zoya omzunu silkti. Belki bu hastanın bünyesinin bir özelliği. Anlaşılan Doktor Gangart'ın bu sözünü kadının kendisiyle bir meslektaş olarak konsültasyon yaptığı anlamında almıştı. Enstitüyü bitirmesine 2 yıl vardı. Zoya'nın söylediklerini aldırmayan Gangart bu sefer kadına onunla konsültasyon yapmadığını iyice belirtircesine sordu. Ona iğneler ne kadar arayla yapılıyordu? Durumu çabucak sezen Zoya başını hafifçe kaldırdı, gözlerini biraz açtı. Doktora sarı ela biraz patlakça ve dürüst, şaşkınlık dolu gözlerle baktı. Bu konuda bir kuşkunuz olabilir mi? Emredilen tedaviler yapılıyor, daima, biraz daha çoğu. Ve kadın hakarete uğradığını düşünecekti. Hiç olmazsa ben nöbetteyken mutlaka böyle yapılıyor. Ona diğer hemşireler hakkında soru sorulamazdı ve kadın hiç olmazsa sözcüklerini o kadar sert ve S ve Z'yi öyle hışırtılı bir şekilde söylemişti ki Gangard Zoya'nın blöf yaptığını anlamıştı. İğneler tam tepkilerini göstermediklerine göre enjeksiyonları Zoya'dan başka kim atlayabilirdi? Bu Maria olamazdı. Olimpia Vladislavna'da. Söylediklerine göre Zoya gece nöbetinde... Fakat Vera Kornilievna, Zoya'nın her şeyi inkar edeceğini zanneden cüretli bakışlarından durumu doğrultmanın imkansız olduğunu anladı. Zoya kararlıydı. Bu suçu hiçbir zaman ona yükleyemezlerdi. Zoya'nın cevabı ve reddedişindeki direnç öyle güçlüydü ki Vera Kornilievna buna karşı koyamadı ve gözlerini yere dikti. Biri için kötü bir şey düşündüğü zaman gözlerini yere dikerdi. Vera Kornilievna suçlu suçlu gözlerini önüne dikti. Savaşı kazanmış olan Zoya onu hakarete uğramış, dürüst bakışlarla didikleyip durdu. Zoya kazanmıştı fakat bundan sonra böyle risklere atılamayacağını da hemen anlamıştı. Doktor Donsova soruşturmalara başladı ve hastalardan bazıları, örneğin Rusanov, onun Kostoglotov'a iğnelerini yapmadığını söylerse hastanedeki işini kaybedebilirdi. Enstitüde de adı kötüye çıkardı. Tehlikeliydi bu. Hem de ne için? Hemen hemen sona erdirdiği bir oyun için. Oyunda daha başka sürecek bir taş kalmamıştı. Tekerleğin daha fazla dönebileceği bir yer yoktu. Oyunun sınırları dışına çıkmak, o budalaca uçterekte bir görev almak, hayatını onun gibi bir erkeğe bağlamak pek gülünçtü bu.